Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından tekrar bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçen programımızda İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın diğer seferleri ve fetihleri üzerine, saltanatının ondan sonraki dönemi üzerine konuşmaya başlamıştık. Bir Mora ve Belgrad meselesi vardı ve Sultan Fatih Belgrad kuşatmasından beklediği performansı alamamıştı. En son bunu değerlendiriyorduk ve bir Sırp meselesiyle Fatih Sultan Mehmet karşı karşıyaydı. Bu programımızda inşallah buradan başlayarak Sultan Fatih'in Sırp meselesini, sorununu nasıl çözdüğünü, çözüp çözemediğini konuşarak, peşi sıra Karamanoğlu Mehmet Bey meselesini konuşarak ve eğer vakit kalırsa, ki pek vakit kalacağını düşünmüyorum o konu için, ama çünkü o müşahhas özel bir konu, Pontus meselesi, Pontus Devleti'nin yıkılması meselesi var. Onu da inşallah kalırsa vakit bu programda, kalmazsa bir sonraki programda konuşmaya gayret edeceğiz kıymetli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Teşekkür ederim.
Evet, Sırp meselesi önemli. Sırplarla ilgili geçen programda abi Sırpların madencilik konusunda uzman olduğunu ve Osmanlı ordusunda bu lağımcı olarak Sırpların değerlendirildiğini söylemiştiniz ki Belgrad kuşatmasından sonra Sırplarla ilgili ne gibi bir sıkıntı ortaya çıktı abi?
Evet İbrahim'cim. Şimdi bu Hunyadi Janos komutan, büyük Macar komutanı, onun vefatından sonra bu Belgrad kuşatması esnasındaki Macarlar büyük komutanı kaybettikten sonra Kral Ladislas dedi ki, Macar kralı, bu Sırbistan, Osmanlı ile Macaristan iki büyük zamanın iki devasa gücü, bir tampon bölge ve Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyiş gücü ve hızı belli. Evet, Belgrad'ın önünden dönülmesiyle bu biraz inkıtaya uğramış gibi bir görüntü veriyor. Fakat Macarlar bir anda şöyle bir niyet değiştirdiler İbrahim'cim. Bu topraklar git gel yaşayacağına, iki devlet arasındaki, Macarlar da maddi manevi koruma sunmaya çalışıyorlar Sırbistan'a. Dediler ki Sırbistan'ı biz alalım.
Evet.
Bunun üzerine çok tarihi bir dönüşüm daha oldu İbrahim'cim. Fatih Sultan Mehmet'in nasıl İstanbul'un fethi esnasında içeride ve dışarıda kullandığı istihbaratçıları sayesinde şehrin içinde olan pek çok şeyi önceden haber alıyor ve bunları yönlendirmeyi de başarabiliyordu ki Patrik Gennadios'un o Pantokrator Kilisesi'nde tüm Ortodoks halkı toplayıp Ortodoks ayinlerini burada icra etmesi ve Ayasofya Kilisesi'nin Katolik ayinlerinde kirlendiğinin düşüncesinin halk arasında süratle yayılmasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın da nasıl emeği varsa, parmağı varsa diyelim. İbrahim'cim Sırp Despotu başta olmak üzere tüm Sırp beyleri, prensleri bir anda dediler ki ya bu Macarların emrinde olacağımıza Türklerin yanında olmak daha faydalı olacak. Daha, çünkü Türklerin girdikleri yerlerde tavırları belli. Zaten yerel beyleri iktidarlarını indirmiyorlar, yerel hanedanları. Uzlaştığı müddetçe, Osmanlı Devleti'ne bir ihaneti bulunmadığı müddetçe yaşamasına izin veriyor. Evet. O halde biz Habsburglara sonuna kadar güvenemeyiz bu hanedana. Biz Osmanlı hanedanına yakın durmakta fayda vardır deyip İbrahim'cim bir anda Sırbistan'ın doğrudan Osmanlı'ya tabi olmasını bütün ittifak halinde karar verdiler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han 1938 baharında Sadrazam Mahmut Paşa'yı Sırbistan Seferi'nin serdarı olarak tayin etti. Evet. Bölgede huzuru sağlayacak. Gerekli gördüğü yerlerde askeri varlığımızı arttıracak, garnizonları güçlendirecek, Macarlara karşı artık doğrudan da bir hudut komşuluğu da, bu sonuç tabii bu da ortaya çıkmış olacak. Aynı günlerde İbrahim'ciğim bir ilginç gelişme daha oldu. Bunda da tabii bizim istihbaratçılarımızın mutlaka çok büyük önemi var. Mora'da, İbrahim'cim, Yunanistan'da diyelim. Bugünkü Yunanistan'da diyelim.
Evet.
Ortodoks kilisesi zaten Vatikan tehdidi altında. Hani Fener Rum Patrikhanesi'nin kurtarılmasıyla İstanbul fethinden sonra bir nevi rahatlamışlar. Fakat Mora'da, Mora'daki kilise ileri gelenleri hem devletin içinde bulunduğu anarşi. Çünkü 11. Konstantin'in iki şehzade, iki prensi bu sırada Mora'daydı İbrahim'ciğim. Ve bunların arasında bir çekişme var. Yani hem fiziki bir anarşi içerisinde Mora, evet, hem de kiliseleri gelenleri arasında bir çekişme söz konusu. Hem hakem olması hem de ülke içerisindeki anarşinin bitirilmesi için elbette ki Vatikan'a başvuracak hali yok Ortodoksların. Yani bugünkü gibi değil o zaman. Fatih Sultan Mehmet Han'a başvurdular. Ve İbrahim'ciğim doğrudan Fatih Sultan Mehmet Han'dan müdahale istediler. Yani ve Fatih Sultan Mehmet Han da 1472 senesinde hem sadrazamını Mahmut Paşa'yı Sırbistan'a gönderdi hem de kendisi de Mora seferine çıktı İbrahim'ciğim. Temmuz, Ağustos ayları boyunca o yaz Mora'nın ele geçirdi demeyelim de Mora kendini emanet etti Türklere diyelim çünkü İbrahim'ciğim. Burada Fatih Sultan Mehmet Han hemen hiçbir şekilde halkın hürriyetine dokunulmayacağı, herkesin günlük hayatına, dini, dünyevi hayatına devam edebileceği ve buranın sadece Rumeli Beylerbeyi'nin bir sancağı, Mora sancağı haline geldiği, fakat hiçbir şeyin de değişmediği ve artık da tamamen Türklerin maddi manevi emniyeti altında bulunduklarını ilan etti. Hatta Antik Yunan'ın medeniyet merkezi olan Atina, evet ki İbrahim'ciğim. Atina'ya İbrahim'ciğim bir şeyin giriş, Fatih Sultan Mehmet Han'ın girişi, İskender'in o Korint Birliği'ni kurduktan sonra Doğu seferine başlamadan Atina'ya girişi gibi. Ki mutlaka Fatih Sultan Mehmet Han o Atina'ya girerken mutlaka İskender'i zaten çok iyi bilir, okurdu bütün hayatını, Odise'yi şeyi okuduğu gibi, İlyada'yı okuduğu gibi İskender'in hayatına da çok düşkündü. Muhakkak ve muhakkak zihninde bu canlanmıştır İbrahim'ciğim. Ben onu böyle onu düşünürüm yani. O mutlaka canlanmıştır Atina'ya girişi. Yunan halkı yani rica minnet, bak rica minnet, ama Macarlar olmasın. Macar tehlikesi olmasın. Vatikan tehlikesi zaten her zaman mevcut. Türklerin elinde huzurlu yaşarız. Daha nasıl İstanbul fethinde Lucas Notaras şehirde Kardinal Serpuş'u göreceğimizi, Müslüman sarayı görürüz dedi, Türk sarayı görürüz dedi. Aynen bu şekilde İbrahim'ciğim, rica minnet Yunanistan bize katıldı. Yani buralar abartılı gelmesin. Gerçekten de bize kendi kendilerini teslim ettiler.
Bugün hiçbir zarar görmediler. Bugün Batı'nın adeta Doğu karşısındaki karakolu konumunda olan ve sürekli Türk düşmanlığı yapan Yunanlılar kendi istek ve arzularıyla Sultan Fatih'e biat etme kararı aldılar.
Aynen öyle. Evet. Çok güzel özetledin İbrahim'ciğim. Aynen o şekilde. Mahmut Paşa da Sırbistan'a ulaştı. Bu sırada işte oradaki garnizonlar kurdu. Ve Semendir'e girdi İbrahim'ciğim. Semendir'e o zaman Sırbistan'ın merkezi.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet Han Mora'dan çıktıktan sonra Sırbistan hududuna geldi. Fakat içeri dahil olmadı, girilmedi. Çünkü Mahmut Paşa'nın genel olarak içerideki harekatı mükemmel bir şekilde idare ettiğini öğrenince o huduttan Edirne'ye geri döndü. Sadece Mahmut Paşa'nın bu Semendir'e yani hem ne kadar Sırplar kendileri arzu etseler de Semendir'de bir direniş oldu İbrahim'ciğim. Evet. Bir müddet bir direniş var. Muhtemelen eski hanedanların bu olur, bu şimdi bir Bu normal bir süreç. Daha sonra Yavuz'un Mısır'ı fethinde olduğu gibi yerel beylerin. Yani evet. bu olur. Yani yerel eski hanedanlar bu yeni gelişmelere tepki göstermekte çok da kınamamak lazım. Bir süre bir direniş oldu. Fakat nihayetinde o sonbaharda Semendir'e tamamen Osmanlılara terk edilmiş oldu. 1459'da şehir Semenderi'de Rumeli Beylerbeyi'ne bağlı bir sancak haline geldi. Hı-hı. Bu şekilde Sırbistan meselesi çözülmüş oldu İbrahim'ciğim.
Evet.
O dönemde Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu iki oğlun şeyden bahsettik ya, Konstantin'in 11. Konstantin'in iki oğlu,
evet.
Murat'ıydı o dönem. Çok mu detaylı gidiyoruz İbrahim'ciğim?
Yok İnşallah... yok hayır. Bu böyle gayet iyi gidiyor abi.
Eyvallah. Eyvallah. Şimdi o iki oğlu Osmanlı tabiyetten sonra da İbrahim'ciğim, bu sefer bu iki oğul Thomas'la Dimitrios, bunlar kendi aralarında yani dediler ki ya biz ya bu şeyler tam bu Mora kendi arzusuyla özellikle din adamlarında baskısıyla Türklere tabi oldu ama biz batıdan gerekli desteği alsaydık, burada kendi hakimiyetimizi bir nevi korurduk. E nasıl olacak? Batı'nın Ortodoks mezhebine karşı katı tutumu ortada. Dediler ki babamız zamanında nasıl Katolik Ortodoks birliğini sağlamıştı 1451'de 1452'de o iki kiliselerin birleşmesi davasında olduğu gibi.
Hı hı.
Bu şaya ortaya çıkar çıkmaz İbrahim'ciğim, ki o zaman biliyorsun bu kabul görmedi İstanbul'da.
Evet. Yani
onları hep konuştuk. Bu Patrik Gennadius zaten kilisesini ayırt hemen Pantokrator'a geçti, bugünkü Zeyrek Camii'nin bulunduğu mevkiye. Gene İbrahim'ciğim bizim şey oluştu. Ya bunlar babaları gibi bizi Katoliklere peşkeş mi çekecek?
Evet.
Bu Thomas'la Dimitrios. Thomas bu noktada halkın yanındaydı. Thomas doğru konumlanmasını bildi. Ve Dimitrios bu konuda şey düştü. Aykırı düştü şeyle. Halkla. Ondan sonra bir karışıklık başladı İbrahim'ciğim. İşte Fatih Sultan Mehmet'in ikinci Mora Seferi denilen tarihçilerin seferi 1460 baharında bu dönemde bu kargaşalık ortamında gerçekleşti. İkinci Mora Seferi'ne çıktı.
Hı
hı. Fakat tabii hemen şey biz hangisini söyledik? Dimitrios aleyhine mi gelişti dedik?
Evet.
Dimitrios tabii şeyin pahalı olduğunu görünce İbrahim'ciğim, pabucun pahalı olduğunu görünce hemen şey yaptı, biat etti. İkinci Mehmet Han'a biat etti. Thomas ise İbrahim'ciğim kendini şeyde emniyette görmedi. Çünkü 11. Konstantin'in evet her ne kadar yanlışlarına rağmen iyi bir şöhreti oluşmuştu. Çünkü şehirden çıkmayarak son ana kadar mücadele etmesiyle halk arasında iyi bir şöhreti oluşmuştu. Fakat bu ikinci tartışma, bu kardeşiyle özellikle düştüğü ayrılık neticesinde her ne kadar halktan yana bir tavır sergilese de kendini şüpheli gibi kaldı İbrahim'ciğim. Bu,
evet.
Bu Konstantin'in oğulları üzerinde bu şüphe özellikle bu ikinci çatışmadan sonra gitmedi.
Hı-hı.
Thomas İtalya'ya geçti. Bundan sonra o Mora'da durmak istemedi. Böylece artık Fatih Sultan Mehmet Han bütün şeyde Mora'da artık
tam anlamıyla
bir huzursuzluk çıkmayacak şekilde
tabii
artık doğrudan bütün yakınlarındaki adalarla birlikte de, Mora'ya hemen yakın adalarındayla birlikte de doğrudan Osmanlı topraklarına katılmış oldu İbrahim'ciğim bu ikinci anarşi döneminden sonra.
Evet. Yani Sultan Fatih'in Balkanlara doğru açılması da aslında yönünü Roma'ya çevirdiğini gösteriyor abi.
Bravo. Bravo İbrahim'ciğim. Zaten şey o, maksat o. Zaten Efendimiz'in hadis-i şerifinde de
evet.
Konstantin'i ekber dediği Roma. O yüzden oraya doğru bir adım söz konusu, sürekli bir o tarafa doğru adımların gelişmesi söz konusu. Şimdi tabii bu Anadolu'nun birliği hususunda Belgrad olmadı. Belgrad olsaydı bu işler biraz daha hızlanacaktı İbrahim'ciğim. Fakat Belgrad'dan geri dönülmesinden sonra bu süreçler biraz uzadı. Çünkü Avrupalılar, Batılılar bu konuda kendilerinde yeniden bir güç ve cesaret buldular. Hı hı. Bu arada ikinci Mehmet Han İskender Bey'le de, bu Arnavutluk Bey, İskender Bey'le de mücadelesini sürdürüyor tabii bu arada. Şimdi Arnavutlar, bütün bu bahsettiğimiz, iki programdır bahsettiğimiz süreçte biz daha önce girmiş miydik bu İskender Bey meselesine, galiba girdik diye hatırlıyorum bir, evet, az çok. İskender Bey'in
direnişi
devam ediyordu İbrahim'cim ve İskender Bey mütareke teklif etti. Yani Sırpların peş peşe ve Mora'nın tabiyetleri ve düşmelerinden sonra Hunyadı yanış sonrasında Macaristan'ın bir nevi biraz daha pasifize olmasından sonra İskender Bey iki taraf için de ağırlıca müzakerelerden sonra, hı hı, bir mütareke oldu Osmanlı ile İskender Bey arasında. Ve Fatih Sultan Mehmet'den ilk hedefini Karadeniz sahillerindeki bu Venedik ve Ceneviz kolonileri. Bu Karadeniz sahili genelde Venedik Deniz Cumhuriyeti'ne ait kolonilerle, hı hı, doluydu İbrahim. Ticaret kolonileriyle doluydu. Cenevizler de daha çok Ege ve Mora bölgesinde konuşlanmışlardı. Hı hı. Bir tanesi zaten fethi öncesi Pera'daydı biliyorsun.
Evet.
Buralarda konuşlanmışlardı. Fakat Cenevizlerin bu bölgede Karadeniz'deki en büyük üsleri şeydi, Amasra Kalesi'ydi. En büyük yerleşimi buradaydı. Fatih Sultan Mehmet Han kimseye bir haber uçurmadan, hiç şey yapmadan, sanki halen batıda bir şeyler olabilirmiş gibi, bir akıncıları vasıtasıyla, tabii bu o izlenimi yaratan akıncıların sürekli aktif olmaları İbrahim'ciğim. Yani bu orayı vurgulamak lazım. Akıncılarımız hiçbir zaman batıda boş durmuyorlardı. Fatih öncesinde de sonrasında da. O çok uzun süreler bu devam etti. 1461'in baharında bir anda denizden Sadrazam Mahmut Paşa, kara ordusunun başında da Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere Amasra Kalesi
kuşatıldı.
Fakat Amasra müdafileri, Cenevizler bunun anlamsız bir direniş olacağını hemen kestiler. Çünkü şehir kale, yani hem destek alamayacak durumda, hem de denizden ve karadan kuşatılmış durumda. Hı-hı. Savaş olmadan, çatışma olmadan Amasra Osmanlı topraklarına dahil oldu.
Evet.
Bundan sonra İbrahim'ciğim hemen, gerçi Osmanlı tabi bir kuvvetti. Jandaroğulları gel gitti bir beylikti İbrahim'ciğim. Yani Karamanoğullarına da yanaşabiliyordu. Bize de yanaşabiliyordu. Osmanlılara da yanaşabiliyordu. İsfenderoğulların merkezi Sinop İbrahim'ciğim. Tam uzun süredir tabi bir beylik. Fakat bu Sinop Kalesi son derece müstahkem bir kale İbrahim'ciğim.
Evet.
İçinde daha o dönemde 10 bine yakın asker var. Bu asker barınabiliyor. Hemen kale periferisiyle birlikte bölgede bu askeri gücü barındırabiliyor. Hı-hı. O kalede 400 tane top var İbrahim'ciğim. Bu çok muazzam bir güç.
Evet.
Yani bu güç günün birinde senin kaleye dönmesi durumunda uzun süre gidenemeyeceğin baş ağrısı demek. Vereceğin büyük maddi manevi kayıplar demek. Fatih Sultan Mehmet Han yine Mahmut Paşa'yı, Sadrazam Mahmut Paşa'yı bölgeye intikal ettirdi. Hı hı. Şehir kuşatıldı. O zaman İsfenderoğlu İsmail Bey var kalenin başında. Çatışmasız bir şekilde İbrahim'cim kale devir alındı. Bu
kale
şehir devir alındı. Bu çok önemli bir devir alınmadır İbrahim'cim.
Evet,
çünkü kalsaydı bu kale, sadece tabi olarak kalsaydı çok büyük bir stratejik bir hataya dönüşebilirdi.
Yani her an kaleden yeni bir takım sıkıntıların çıkması mümkündü. Dolayısıyla
çok zor. Yani
bir de tabii Karamanoğlu Mehmet Bey meselesi var. Onlarla beraber hareket etme durumları da olabilirdi. Evet. Abi bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah.
Efendim kısa bir ara, inşallah aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinliğine yolculuk programımızda Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Sultan Fatih'in işte Mora meselesi, Belgrad meselesi, bunları konuşmuştuk ve peşi sıra Amasya'da bulunan işte İsfendiyaroğulları üzerine yürüyüşü ve o bölgenin herhangi bir çatışmaya mahal vermeksizin Osmanlı İmparatorluğu'na, Sultan Fatih'e biat ettiğini konuşmuştuk. Buradan sonra artık yavaş yavaş Pontus meselesine geliyoruz. Trabzon ve o civar bölgelerde İstanbul'un fethinden sonraki süreçte bile egemenliğini sürdüren bir Pontus Rum devleti vardı. Sultan Fatih Amasya meselesini çözdükten sonra artık oraya doğru yürümeye başlamıştı. Okay abi, neler oldu o süreçte?
Evet İbrahim'ciğim. Tabii İsmail Bey'in Sinop Kalesi hakimi İsfendiyaroğlu İsmail Bey'in hakimiyetten feragat ederek Osmanlı mukavemetsiz dahil olması. Fars Sultanı'nın zaten yaşı da vardı İsmail Bey'in. Mesela çok hürmet ve itibar göstermesiyle neticelendi. Kendisine dirlik olarak derhal Yenişehir, İnegöl, Berhisar gibi Osmanlı'nın eski kök saldığı kadim kaleler kendisine dirlik olarak verildi. Kendisi de biraz daha sonra Filibe Sancağı'na Sancak Bey olarak gönderildi. Yani çok itibar gördü. Zaten Osmanlı, zaten Türkler biliyorsun İbrahim'ciğim, kendisine direnmeyen, dostça davranan herkese karşı eli çok açık olmuş bir millet. Tarih boyunca bu böyle olmuştur hamdolsun. Evet. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han'ın esas amacı Trabzon'un fethi. Çünkü Trabzon aynı zamanda çok önemli bir liman. Çok önemli bir su yolu. O dönem tek yolunun en önemli limanlarından bir tanesi. Sinop'ta tabii böyleydi. Sinop başarılı bir şekilde alındı. Amasra böyleydi. Amasra da çatışmasız bir şekilde devrandı Cenevizlilerden. Sırada artık Karadeniz'i güneyinde artık böyle en önemli su yollarının başında gelen Trabzon'un hususu var.
Abi oradaki Pontus Devleti Bizans İmparatorluğu'nun, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir uzantısıydı değil mi?
Tabii tabii İbrahim'cim, 1204 şey var ya, bu Latin istilası. 1204 Latin istilası esnasında şey, hanedan göçtü. İkiye ayrıldı. Bir kısmı İznik'e geldi İbrahim'cim. Biliyorsun 57'ye kadar İznik Rum devleti söz konusu. İznik'te bir hanedanları söz konusu. Bir hanedanın bir kolu da Trabzon'a gitti İbrahim'cim. Burada bir Rum Pontus devleti burada. Hanedanın kurulması söz konusu. Daha sonra bunlar Akkoyunlulara tabi oldular İbrahim'ciğim. Uzun Hasan'a tabi oldular. Uzun Hasan Tebriz'de geliştikten sonra, güçlendikten sonra tabi oldular. Çünkü akıllıca davrandılar. Türklere karşı bir bölgede büyük bir devletin hamiline girmek isteyince Uzun Hasan'a tabi oldular. Uzun Hasan da zaten biliyorsun Maria Despina'yla, bu o zamanki Kantoku Paleolog hanedanından, bu Maria Despina ile evlendi. Onların kızı Hatice Begüm Sultan zaten Şah İsmail'in annesi. Evet. Biliyorsun. Evet. Erdebil şeyhleri Şeyh Haydar'la, Şeyh Cüneyt'in torunu, Şeyh Haydar'ın oğlu olan İsmail de bu Hatice Begüm Uzun Hasan'ın kızıyla şeyle evlendikten sonra İsmaili hanedanı, Şah İsmail hanedanı da buradan yürüdü. Yani zaten o Mavi Kan'da, o Maria Despina'dan dolayı, Paleologlardan dolayı şeyler de vardı. İşte Osmanlı'ya karşı İran'ın, Safevi Devleti'nin bir alternatif olarak gösterilmesinin teminde de bu var zaten. Çünkü Mavi Kan'ı da taşıyor Maria Despina'dan dolayı.
Evet.
Yani bir Akkoyunlulara dahil olmuş bir devlet olarak onu görelim. Tabii burayı almak istiyor Fatih Sultan Mehmet'ten.
Abi çok özür dilerim. Ne ilginç bir denklem değil mi? Yani bir anda Bizans hanedanının kalıntılarından oluşan bir devlet, bir anda Akkoyunlular, bir anda da işte onlarla akrabalık bağı ilişkisi bulunan İran. Yani işte İsmail Devleti. Üçlü bir ittifak tabii. Karşısında Osmanlı Devleti, Devleti Ali'yi. İlginç yani.
Aynen öyle. Çok çok değişik olaylar İbrahim'cim. Allah'ın takdiri bu. Tabii şey de çok önemliydi. İznik'te kurulan o dönemde o Kantakuzenlerin. İşte hala onlar bölünüp iki İstanbul'u bu şekilde terk etmek zorunda kaldılar İbrahim'cim. Evet. Yani o otorik hakimiyeti çok zarar verdi Ve buna karşı da zaten Osmanlıların koruyucu bir güç olarak zaten Lucas Notaras'ın zihninde yer etmesinin ana sebebi de bu Latin istilasındaki büyük üzüntüler, büyük yıkımlar İbrahim'ciğim. Birkaç kere bunun intikamını almaya kalktılar tabii Ortodokslar. İstanbul Fethi günlerinde konuştuğumuz sıralarda bundan bahsetmiştik.
Evet.
1371 ve 78'de o dönemde Latin kolonilerine, Ceneviz kolonilerine saldırıp Ortodoksların bu Katolikleri ciddi katliamları söz konusu.
Hı hı.
Hem zenginliklerinden hem de o tarihi anlaşmazlıklarından gelen bir 204'ün de bir intikamını alma hamlesi gibi de görülebilir.
Hı hı.
Yani birbirlerinin çok kanını dökmüşler İbrahim'ciğim.
Evet,
ya bu kanı başlatan tabii Vatikan. O Ortodokslar ellerine geçen fırsatlarda cevap vermişler. Cevap veremeyeceklerini hissettikleri durumlarda da Türklere sığınmışlar.
Hı hı.
Normal bu, kınanamaz tabii bu, normal bir durum.
Elbette.
O dönemde de Uzun Hasan'ın Osmanlı hudutlarında tahrikkar hareketleri var İbrahim'ciğim.
Hı hı.
Yani bu kadar büyümesi Osmanlı Devleti'nin sadece bizim beylikleri rahatsız etmiyordu İbrahim'ciğim. Beyliklerin devralındığı dönemde Batı ilerleyişi, İstanbul'un fethi, bunlar Akkoyunlular kendilerini bir nevi Osmanlılarla denk görmek istedikleri için, fakat bu kadar üst üste gelen başarılar da denkliği ortadan kaldırdığı için Uzun Hasan'ın Sünni sultan olmasına rağmen böyle tahrikkar tavırları başlamıştı Osmanlı hudutları üzerinde. Yağmalar oluyordu.
Hı hı.
Niye olunduğu sorulduğunda haberi olmadığını söylüyordu. Fakat bariz bu tahrip kuvvetlerinin çoğu Akkoyunlu resmi sancaklarına taşıyan resmi askerlerinden olduğu haberleri geliyordu.
Evet.
Uzun Hasan bunları reddediyordu yine. Bu gitgelli şeylerden zaten bu aykırı tavırlarında açık olmasından dolayı Trabzon bir hani ikinci bir İstanbul'a dönüşmemesi gerekiyordu İbrahim'ciğim. Çünkü açık açık da zaten Haçlılarla da görüştüklerini, gerekli noktalarda ittifak ettiklerini birbirlerine karşı da zaten haber alıyordu Fatih Sultan Mehmet Han.
Evet.
Bu noktada Fatih Sultan Mehmet Han ilk hareketi bu başlattığı Akkoyunlara doğru İbrahim'ciğim, bu ilk olarak bu Koyulhisar Kalesi var bu Sivas yolu üzerinde.
Hı hı.
İlk orayı fethetti. Bölgede Uzun Hasan'ın akrabalarından önemli bir muharip komutan olan Hurşit Bey var. Onun üzerine karşı da gene çok önemli bir Osmanlı kumandanı olan Gelik Ahmet Paşa'yı gönderdi. Bu iki öncü orduların çarpışması sırasında Akkoyunlu kuvvetleri Osmanlı Gelik Ahmet Paşa komutasındaki kuvvetler karşısında bozguna uğradı. Bu durum Uzun Hasan'ın o kendine inanan, güvenen Haçlılara da önemli ölçüde güvenen tavrını kırdı. Onu büyük bir ciddi bir tedirginliğe sevk etti. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han'ın üzerine doğru hareket etmesi kendisini gerçekten de ciddi manada telaşlandırdı ve bir sulh istedi.
Hı hı.
Hatta annesi Sara Hatun'la zaten Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyi o meşhurdur işte, o konuşmaları falan.
Evet.
Annesini İbrahim'ciğim bir elçilik heyetinin başında Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına gönderdi. Yolda Fatih Sultan Mehmet Han elçilik heyetiyle görüştü. Sara Hatun'a anne dedi zaten.
Hı-hı.
Annem hoş geldin dedi. İşte Sara Hatun vazgeçirmeye çalıştı falan ama Fatih Sultan Mehmet Han durumları anlattı. Gereklilikleri anlattı, izah etmeye çalıştı. Ondan sonra ve tabii yolundan dönmedi. Çok hürmet gösterdi.
Hı-hı.
Uzun Hasan'ın annesine. Ve Sadrazam Mahmut Paşa Rumeli askerleriyle İbrahim'ciğim önce çıktı. O Fatih Sultan Mehmet Han de çok tabii o dönem, bugün bile zorlu olan o yollar İbrahim'ciğim, o dönemde çok sarp, çok dağlık yollardan geldi. Hatta meşhur vakadır o Kara Hatun annesi Uzun Hasan'ın. Ya bu kadar zahmete ne gerek var?
Evet.
Dediğinde yani bu, o zaman bize gazi demek gerekmez anne dedi. Bu biz bu Allah için bu şeylere girmesek, mücadelelere girmesek, vermesek gazi demek layık olmaz cevabı meşhurdur Fatih Sultan Mehmet Han'ın. Tabii Trabzon önlerine gelince Fatih Sultan Mehmet Han İbrahim'cim o dönemde şey tabii o dönemki Komlen yani şehrin artık imparator, yani bir şehir devletine de imparator demek, ama onlar kendilerini öyle tabir ettikleri için İbrahim'cim. Yani yani orada nereye hükmedecek yani tek başına da. Uzun Hasan'dan hemen şey istedi. Yardım istedi ama Uzun Hasan öncü birlikleri yenildiği için bu Komlenlere o zaman doğrudan şehirde hükmeden zaten Komlenler.
Evet.
Ama Uzun Hasan hamilinde bulunuyorlar. Uzun Hasan birden burun kıvırdı. Yani vazgeçti İbrahim'cim. Yani doğrudan çatışmadan uzak durmaya karar verdi ve o zaman da Komlen şehri uzun bir kuşatmaya girmeden çatışmasız vermeye karar verdi ve padişah adına Sadrazam Mahmut Paşa muayede görüşmelerini yaptı. Kayıtsız şartsız teslim teklifini kabul etti. Ve böylece İbrahim'cim şeyden itibaren ne demiştik o 1204 Latif iddiasından itibaren 258 sene devam etmiş olan ve son dönemlerinde tamamen Uzun Hasan'ın hamilinde devam etmiş olan bu Trabzon İmparatorluğu ya da Rum Pontus Trabzon İmparatorluğu 1461 senesinde tarihe karıştı ve Trabzon doğrudan artık bir Osmanlı toprağı haline geldi İbrahim'cim.
Evet.
Evet canım. Şimdi
yani şöyle ya. Abi buradan şunu anlıyoruz. Doğu Roma İmparatorluğu çok sembolik bir devletti. Evet. Çok kritik bir coğrafyada bulunuyordu çünkü. Anlaşılan o ki Pontus onun kadar önemli değildi. Belki de hani işte çok fazla evet. mücadele edilmeden Sultan Fatih tarafından alınmış olmasını biraz buna bağlamak lazım abi. Yanılıyor muyum acaba?
Tabii. Zaten yani o Uzun Hasan'a çok uzun süredir kendini teslim etmiş bir devletti İbrahim'cim. Çünkü Türk varlığına o bölgedeki beyliklerin hareketlerine karşı sadece denizden yardım alarak bir direnişi sürdüremeyeceğini biliyordu. Hı-hı. En güvenli yola gitti. Uzun Hasan'la hanedan birleşimi yaptılar. Çünkü iki taraf için de kazan kazandı bu. Evet. Böylece Uzun Hasan Hanedanı Mavi Kan'a sahip olduğu ki Şah İsmail'in batıdaki kabulünü gerektiren budur zaten. Trabzon devleti de bir müddet daha ayakta durmuş oldu. Yani evet. devletini devam ettirmiş oldu. Ama olacak olan da tabii oldu. Yani İbrahim'cim bu olacak olan da olacaktı ve oldu zaten. Tabii bu sırada İbrahim'cim bu Doğu Seferi'nin Osmanlıları çok uğraştıracağına inanan bu Kazıklı Voyvoda olarak bilinen bugün Vlad Tepeş diye de yani 3. Vlad olarak da geçer. Vlad Tepeş olarak da bilinir. Ve bu halk arasında Kazıklı Voyvoda olarak bilinen 3. Vlad Tepeş olarak da geçer tarihlerde. Edebiyat dünyası da kendisi bu Kont Drakula olarak da yer bulmuştur 19. asırdan itibaren. Şeyh'in romanından itibaren diyelim. İbrahim'cim bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu coğrafyada bu kadar kolay döneceğini beklemiyordu.
Evet.
Çünkü Vlad. Tevhulat bu Hunyadi Yanuş'un bu bahsettik bu Belgrad Seferi'ndeki vefat eden bu bizim kuşatmamız ikinci kuşatma esnasındaki bu büyük Macar komutan Hunyadi Yanuş şu komutanlığı, başkomutanlığı döneminde Sırbistan Macar Habsburglara kendi prenslerinden rehin verirlerdi İbrahim'cim. Biliyorsun Osmanlı da alırdı. Ya da verirdi zaman zaman
evet.
bu şekilde. Ki bu bir muahede şartı gibiydi. Bir anlaşma hususuydu. Senin kanından biri olduğu zaman ona göre daha emniyetli davranırsın ya da ona göre hareket edersin. Karşıdan da bunu beklersin. Bu dönemde şeyde 2. Murat Han döneminde Sırplarla olan bir muahede döneminde bu 3. Vlad o zaman Osmanlı'ya gelen bir genç bir prensti. Bir Eflak prensi. Tabii Eflak Bey olarak geçiyor çünkü o dönemde.
Hı hı.
O zamanki Voyvoda'nın oğlu olarak, Eflak Voyvoda'sının oğlu olarak, prens olarak rehin verilmişti. Tamamen bu süreç içerisinde genç 2. Mehmet Han'la birlikte İbrahim'ciğim Edirne Sarayı'nda, bunlar Endor'unda birlikte yetiştiler. Hatta kan kardeşi oldukları söylenir. Çok iyi bir ilişki geliştirdiler çocuktan itibaren. Kardeş gibi büyüyen bu iki ve daha sonra zaten tahta gelir geldi zaten 3. Vlad'ın Eflak Beyliği'ni hemen tabiyetini ve Eflak Bey olarak belirlenmesinde zaten doğrudan rolü var.
Hı
hı. Bu iyi ilişkilerin devam edeceğini düşünen 2. Mehmet Han bu Doğu Seferi esnasında, Trabzon Seferi esnasında dönüşünde duydu ki Eflak bir isyan çıkmış. İnanamadı.
Evet.
3. Vlad'ın bu kadar aralarındaki ilişkiye tabiyet anlaşmalarına rağmen Tuna'yı geçerek İbrahim'ciğim Kuzey Bulgaristan'ı, Dobruca'nın büyük bir bölümünü falan yağmaladığını işitti.
Hı hı.
Ve buna şey oldu, çok şaşırdı. Elçiler gönderdi. Yani nedir? Zaten tabii hoşgörülü davranıyordu. Bir aralarında bir kardeşlik hukuku olduğu için birkaç kere vergilerini ödemek istememişti.
Hı hı.
Alttan aldı. Fasonya'dan. Alttan aldı fakat niyetine İyi niyet görmedi. Birkaç kere de gönderen Osmanlı heyetindeki elçilerin İbrahim'in kabuklarını başlarına koca o şeylerle, mıhlarla, çivilerle kafalarına çaktırmış halde atlarına da bağlatmış, o şekilde geri gönderdi. Öldürdü yani. Evet. Bu şekilde katletti. Hatta adına zaten kazıklı voyvoda demesinin, biraz adının bu şekilde kalmasının sebeplerinden bir tanesi de gönderilen elçilerimizin zaman zaman kaza okutulmasıydı. Bu artık kardeşlik hukukunu çok aşan hareketler.
Hı hı.
Fakat bir şekilde yoluna giriyordu. Yani bir şekilde anlaşılıyordu.
Evet.
Fakat bu fırsatçılığı yeni bir heyet göndererek derhal özür dilenmesi, reddedilen vergilerin verilmesi,
hı hı,
ve katledilen bir önceki elçilerin diyetlerinin de ödenmesi hususunda af olabileceğini bildirdi Fatih Sultan Mehmet Han.
Hı hı.
Fakat bunu kabul edecek miydi, etmeyecek miydi? Mesela bu. Fatih Sultan Mehmet Han hep iyi niyetli davranıyor bu noktada. Kardeşlik hukukundan gelen, fakat tabii bütün çocukluğu boyunca kendisinin Vlad tarafından kıskanıldığını, özellikle baba oğlu ilişkileri 2. Murat Han'la 2. Mehmet Han arasındaki o ilişkinin kuvvetini, kudretini görmesi, babasının eğitiminde olan rolünün büyüklüğünü görmesi Vlad'ın üzerinde bir ezikliğe sebep olmuş İbrahim'ciğim. Hı hı. Bunu tabi tarihçiler çeşitli şekillerde değerlendiriyorlar ama bu da aşağı muhtemelen psikologların
ilgi alanına giriyor.
Evet İbrahim'ciğim. Ve baktı ki Trabzon seferinden döndükten sonra 461'de artık sonbaharda döndükten sonra Eflak üzerine bir seferin zorunlu olduğunu anladı. Çünkü bir sefer daha elçilik heyeti gönderdi. Büyük bir mahiyetle birlikte göndermişti. Hediyelerle birlikte göndermişti. İbrahim'ciğim bunlardan hiçbiri geri dönmeyip bir kişi çavuşlardan, Yeniçeri çavuşlarından bir tanesinin sakalları yolunmuş, başı ayakları çıplak, sakalı kesilmiş ya, şey elçilerden bir tanesi İbrahim'ciğim, hmm, Yeniçeri sakal olmuyordu. Elçilerden bir tanesinin çok korkunç bir muameleyle geri döndüğünü ve geri kalan elçilik heyetinin tamamının kaza oturduğunu öğrenince sonradan bunu artık bu meseleyi çözmek
gerekir.
Bizzat kendisinin çözmesi gerektiğini de görmüş oldu İbrahim'ciğim.
Evet abi. Abi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Özellikle Pontus meselesiyle ilgili hani şunu yani mevzuyu bilmeyenler akıllarına şöyle bir şey gelebilir. Fatih Sultan Mehmet Han gitti. Trabzon'a girdi. Büyük çetin bir mücadele yaşandı ve Trabzon fethedildi filan ama bu yani hikaye...
İbrahim olabilirdi. Eğer Uzun Hasan geri durmasaydı.
Evet. Böyle bir mücadele de olabilirdi. Ama hani şunu söylemek istiyoruz. En azından
yani 1473'e kadar bizim akkoyunlarla doğrudan bir şeyimiz olmadı ondan sonra.
Evet. Yani Pontus meselesi de aslında şöyle, yani önemli fakat hani bir işte İstanbul Fethi kadar, Mora Fethi kadar yahut işte Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği diğer fetihler kadar çok böyle çetin mücadelelerin yaşandığı bir fetih değilmiş.
Evet, o 1473'teki Otlukbeli Savaşı'yla dava o zaman kapandı.
Evet, yani. Evet abi, bunu öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz abi.
Ben teşekkür ederim.
Keyifli bir söyleşi oldu. İnşallah önümüzdeki programda sohbetimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz.
İnşallah.
Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Sultan Fatih'in Pontus meselesini, yani Trabzon'u nasıl aldığını ve o süreçte yaşanan bir takım mücadeleleri değerlendirdik. İnşallah önümüzdeki programda tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.